Kitabın adı Yeşilçam Dedikleri Türkiye. Yazarı Vedat Türkali. 42. Ayrım. Sonunu getiremedi. Gerek de yoktu. Söylenecekler söylenip bitmişti. Bu ışıltılı kıyıda yeni bir adım atmanın kararına varmaktı sorun. O adımı atmak da seniyeye düştü. Taştan olup olmadığını dener gibi sokuldu. Ne yapar, nasıl savunurdu gündüz? Taştan olmadığı gizini de ağzından kaçırmıştı bir kez. Kızın incecik dal kollarıyla tırmanmasına da karşı koyamadı. Islak dudaklarını karanlıkta aranır gibi yüzünde gezdirmesine nasıl karşı koysundu? Taş mıyım ben? Ateş gibiydi Seniye'nin ağzı. Anason kokuyordu. Değil, yosun kokuyor. Deniz, anason kokuyor. Gecenin bu karanlık serinliğinde. Bir gemi geçiyor gene. Geçerse geçsin. Gündüz de yitirmişti her şeyi. İki fener arasındaki karaltılı kıyıda sallanıp kaldılar bir süre. Avuç dolusu meyveleriyle kımıl kımıl bir dal gibiydi kız. Soluk soluğa bir şeyler sayıklıyordu ikide bir. Seni seviyorum, seviyorum. Gündüz tıkanmıştı. Yavaşça yanına çekti kızı. Yürümeye çalıştı. Bir jip geçti. İçinde askerler. Ardında bir polis arabası. Bir minibüs geçti. Kolu kızın omzunda. Büyük dereye doğru yürüdüler bir süre. Mutlu bir sokulganlıkla yanı başında sessiz yürüyen Seniye'ye baktı. Peki, şimdi ne olacak? Yenik düştüm. Kadınca bir oyundu. Birlikte oynadınız. Sen daha mı içtensin? Hep oyun demişti Pervin. Ne güzel oyun. Dönelim artık. Şu sözlerinde bile kışkırtma var. Bir suskunluktan sonra baş kaldırır gibi. Nereye gideceğiz dedi Seniye. Nefret ediyorum o evden. Makbuş, dangalak abim. Zühtü Bey'i hiçbir gün sevmedim. Babam olacak. İyi ki yok. Tümünün. Birkaç cümleyle çizdiği ev görünümüyle bunalır gibi oldu gündüzde. Peki nereye gideceğiz? Üstelemekten korkuyordu. Bu oyunu sürdüreceğiz demek. Kötüye varacak. Ne yapayım? Pervin olmasaydı delirirdim ben o evde. Ya da canıma kıyardım. Pervin olmasa mıydı? Bu kız gerçekten saf. Pervin olmasa başka şeyler olurdu. Yepyeni bir durum çıkardı ortaya. Ne çıkardı? Bu kız kendine kıyarmış o zaman. Doğru bu kız. İyi ki var Pervin. Yandan geçen bir arabayı durdurup taksime demesine karşı çıkmadı Seniye. Uysallıkla binip başını göğsüne bıraktı gündüzün. Suskun kaldılar. Gündüz toparlanmaya çalışıyordu. Ne çocuğu. Belki de çok kurnaz bu kız. Avukat. Hem de kadın. Değil. Gerçekten çocuksu. Her şeyiyle. Şu sokuluşuna bak. Uyu istersen dedi gündüz. Bir kısa sessizlikten sonra uyuyamam dedi Seniye. Uykum azdır zaten. Bu gece ben de kolay uyuyamayacağım. Seniye anımsamış gibi. Pervin'e giderim dedi yavaşça. O eve giremem. Pervin'e mi gidersin? Donup kalmıştı gündüz. Bir şey yapmalı. Başını yavaşça kaldırıp baktı Seniye. Bir yerlere gidelim dedi. Ne olursun. Götürüp kapatma beni o eve. Son duvarı aşmanın mutluluğu vardı gözlerinde. Dönüp başını daha güvenle bastırarak yaslandı gündüzün göğsüne. Şimdi bizim eve mi gideceğiz? Olmaz. Niye? Olmaz işte. Bir kez madam. Ne karışır madam? Hacı Osman bayırı sapağına yaklaşıyorlardı. Gündüz eğildi. Aşağıdan gidiyoruz dedi şoföre. Artık o da bırakmıştı kendini. Kireçburnu, Tarabya, Kalender, arabanın camında kayıp giden yollar, araçlar, yapılar, karanlık boğazın varlığını kanıtlar gibi ara sıra homurdayarak geçen gemiler, motorlar, içinde yitip gittiği mutlu bir oylumun parça parça renkleriydi artık. Yeniköy'de geçen yıl bir film çekimine geldikleri büyük otelin önünde durdurdu arabayı. Resepsiyonda bekletmediler, bir oğlan alıp asansörle çıkardı. Odada ışıkları yakıp kapının anahtarını da çevirince yalnızlıkları içinde inanılmaz bir şeyle baş başa kalmış gibi bakıp kaldılar. Gündüz işin niye buraya vardığına, Seniye nasıl olup da varabildiğine şaşıyor olmalıydı. Kız üstünden ürkekliği de atmıştı. Bir adımda kollarını boynuna doladı gündüzün. Ayaküstü coşkulu dakikalarla soluk soluğa kaldılar bir süre. Yavaşça bıraktı gündüz. Düşünmek bazı şeyleri. Düşünmek mi? Seniye tuvalete girdi, kapıyı kapattı. Gündüz ceketini çıkarıp astı, kravatını gevşetti. Odaya baktı. Yalnız kalınca üstüne ağırdan bir yük oturmaya başlamıştı yeniden. Pencereye gidip kapalı perdeyi araladı. Karanlık. Koruya bakıyor burası. Camı açtı. İçeri giren serin, temiz havayı soludu derin derin. Kapattı camı, perdeyi çekti. İki yatak. Önce konuşalım. Neyi? Nasıl konuşacağını bilemiyordu ki. Yanlış bir şey yapmayalım. Güldü kendi kendine. Acılık vardı gülüşünde. Yanlış neresinde? Seviyor muyum bu kızı? Pervin'i seviyor muydum? Bilmem. Ben kimseyi sevemem. Bu kız başka sonra. Pervin Dul. Bu mu nedeni? Bilmiyorum. Seniye çıkmıştı tuvaletten. Yüzünü yıkamış, saçları ıslak. O girdi. İşini bitirdi. Yüzünü kurularken aynada kendine baktı. Kötü bir şey yapıyor muyum diye sordu. O da bilmiyor. Kim biliyor ki bunun iyisini kötüsünü? Bir de kıza sorarsın. Yatağa oturmuş dalgın önüne bakıyordu Seniye. Gündüz girince kaldırdı başını. Değişmiş mi bu kız? Keşke. Bakalım dedi Seniye heyecanını gizleyemedi kısıkça bir sesle. Benim için yanlış şeyler düşünmenizi istemem. Gerçekten değişmiş. Yavaşça gidip karşıdaki yatağa ilişti Gündüz. İsteyerek geldim buraya diye sürdürdü Seniye. Mutluluk duyuyorum. Seviyorum çünkü. Sakın aklınıza bir şey gelmesin. Duraladı gene. Önüne bakıyordu. Ne gelmesin aklıma? Bu birlikte oluşumuz hiçbir sorumluluk yüklemez size. Anlatabildim mi? Beklemediğim kadar güzel anlattın da benim için de çok mu kolay sanıyorsun? Bir sessizliği Gündüz bozdu. Bu sözlerin bana daha büyük sorumluluk yükler dedi yavaşça. İyi kızsın sen. Tertemiz. Sana verebilecek bir şeyim yok benim. Evlilik karabasan geliyor bana. Sen çocukları seviyorsun. Ne güzel. Küçük kızım vardı yitirdim. Hep acıları anımsıyorum. Bir daha giremem böyle bir oyuna. Yaşamımızı biliyorsun. Ne olacağımız belli değil bizim. Sustu. Nasıl da istiyordu şu karşıda gözlerini dikmiş bakan apaydınlık kızı. İçki ne yapabilir buna? Konuşmadığımız şeyler de var diye ekledi. Bu olaylardan geçtin mi bölünüp parçalanıyor sevgi. Seni kıskanıyorum. Nasıl güvenle söylüyorsun seni seviyorum diye. Ben de inanabilsem. Sustu. Önüne eğdi başını. Doğru davranmanın yeğenikliği vardı üstünde. Geceyi burada geçiririz. İki ayrı yatak işte. Yarın da evet dedi Yeseniye. Akıllıca bir anlaşma yaptık demek. Gülümsüyordu. Acılık var mıydı bu gülümsemede? Görebildiğimden çok akıllı bu kız. Korkmak gerek belki de. Bir şeyler daha diyecek oldu Gündüz. Kalmadı. Seniye kalkıp yanına geçti. Yavaşça önlemek ister gibi. Kollarını dolayıp sımsıcacık bıraktı kendini. Sabah ona geliyordu Gündüz uyandığında. Odaya, çevreye şaşkın, anımsayamamış gibi bakmıştı bir süre. Yandaki yatakta Seniye uyuyordu daha. Kalktı yavaşça. Tuvalete girdi, yıkanıp saçlarını taradı. Tıraş olmayacaktı. Yüzüne baktı aynada. Dupduru bir uykuyla dinlenmişti. Yaşamın boyu kaç sabahım oldu böyle. İlk kez belki de. Ya yatsırız ya unuturuz geçmişi. İlk kez deriz hep. Feriha ile bile kaç kez. Ne vakit böyle oldu Feriha ile. Pervin'le de. Hiç kimseyle de olmadı. Gerçekten ilk kez tadıyordu böyle bir duyguyu. Beceriksiz iç çekişleriyle mutluluğu ilk kez heceler gibi mırıl mırıl arayan bu yapayalnız incecik kızla gece boyu bölüştüklerini, laf ebesi kesilmiş gövdelerini hangisi verebilirdi? Bir de şu düğümlenip kalan korku olmasaydı içinde, kaygı, tasa, tedirginlik karışımı bir kör düğümdü koruk dediği. Böyle olmayan mutluluk mu var? Bize göre değil, varsa da. Çıktı tuvaletten, Seniye de uyanmıştı. Gülümseyerek bakıyordu. Hüzünlü gülümsüyor bu. Yaklaşıp ilişti yatağın kıyısına. Günaydın, dedi. İyi uyudun mu? Mutlulukla gözlerini kırpıştırdı Seniye. İlk kez böyle uyuyorum, dedi. Söylediğinin bilincine varır varmaz da kızardı. Uzanıp gülerek boynuna sarıldı. Bu coşkulu sevişme çağrısına da karşı koyamadı Gündüz. Otelden çıktıklarında 11'i bulmuştu. Kahvaltıyı otelde yapmadılar. Ayrı ayrı çıktılar önlem olarak. Ayaküstü bir yerde tostla soğuk süt yudumlarken dalgın, sessizdi ikisi de. Tostçudan çıkıp da durağa yürürlerken durdu Gündüz. Kim olursa olsun, başka biri duyarsa bu gizimizi bütün güvenimi yitiririm, dedi. Düşünmeye bile kalmadan, evet ben de, dedi Seniye. Bu gizi kimseyle bölüşemem ben. Yaklaşan otobüse koşarlarken, gülerek baktı. Bu tür övünmeler daha çok erkeklerin işidir derler, dedi. Kalabalıkça bir otobüsün arka sahanlığında pencere kıyısına bir yere sıkıştılar ayaküstü. Tek tük konuşmalarla bir süre denizi seyrettiler. Duruşması yok muydu bugün? Eve gideceğim, dedi Seniye. Yalnız kalmak istiyorum. Bazı şeyleri içime sindirmem gerek. Sustu. O suskunluk gene tek tük sözcüklerle sürüp gitti yol boyu. Anımsadı gündüz. Öğlende Bab'da Refik'le buluşacaklardı. Doğru Taksim'e mi gitsem? Önce eve uğrayıp şu çantayı bırakmalı. Akşam az kalsın meyhanede unutuyordu. İçinde çeviriler, notlar, öyküler. Belki de baba hiç gitmemek iyisi. Daha içime sinmeyen epey şey var benim de. Elma Dağı'da arabadan inince Seniye'ye baktı. Göz kırpıştırıyordu gülümseyerek. Yavaştan el salladı uzaktan otobüse. Dönüp ağır ağır yürüdü. Ayrılırlarken Seniye'nin sımsıkı el sıkışını, "Ararsınız değil mi?" derken incelikle gene sizlik konuşmaya dönüşündeki ürkek titreşimi düşünüyordu. Onun için bilmiyorum ya, benim için iyi olmadı belki de. Alışık değilim böyle ilişkilere. Başlayan bir yalanı sürdüreceğiz. Sürdürecek miyim? Pervin'e telefon edecekti bugün. Öyle güç geliyordu ki. Niye bu kadar karıştı yaşam? Kapıdan girer girmez madam çıktı odasından. "Ka, sen geldin," dedi. "Neredesindir? Akşamdan belli arorlar." "Kim arıyor?" "Bir kadındır. Sabah da gelmiş ise yoktur," dedim. "Kağıt yazmıştır odanda." "Bir kadın mı?" "Pervin geldi demek." Fırlayıp çıktı odaya. Kağıt masa üstündeydi. Salih hastaneye kalkmış, mide delinmesi. Dün gece ameliyata almışlar. Ağırmış durumu. Hep beni görmek istemiş. Bir de sabah notu. "Ben Salihlere gidiyorum. Selam." Bu karı da aptal. Hangi hastane olduğunu bile yazmamış. Samatya sosyal sigortalardır. Niye yazsın? "Peki niye eve gidiyorum?" diyor. Sabah yazmış onu. Fırlayıp bir arabaya atladı. Saraçhane'ye kadar ikircikliydi. Eve mi gitmeli? Hastaneye mi? Kemerlere yaklaşırken Fatih'e döneceğiz dedi şoföre. Olmazsa Samatya'ya geçeriz. En kötü olasılıkla buzdan bir bıçak saplanmıştı yüreğine. Atmaya çalışıyordu hep. Bir şey olmaz ona. Kaya gibidir. Ne işkencelerden geçmiş heriftir o. Evin kapısında arabadan inerken duralar gibi oldu. Kötü bir şeyler var bu evde. Kapı açık. Sesler geliyor. Ağlama sesleri. Ayakları geri giderek eve girince kesindi artık. Ölmüş. İçini çeke çeke ağlayan Hacer Hanım'dı. Odada başka kadınlar, işçiler vardı. Girip çıkanlar. Karşıda çocukların odasının aralık kapısında Kur'an okuyan başörtülü iki kadın göründü. Hacer Hanım kapıdan giren Gündüz'e iki yana sallanarak birden yükseltmişti sesini. "Gündüz Bey, gördün mü başımıza gelenleri Gündüz Bey?" Damat Fahrettin Gündüz'ü kolundan tutup bir yere oturttu. Olayı anlattı ağır ağır. Tok bir sesi vardı. Bildiri okur gibiydi konuşması. Sabah 10'da ölmüş Salih. Fatih Camii'ne kaldırmışlar. Öğle namazına gecikmiş. İkindiye yetiştireceklermiş. "Hep sizi sayıkladı abi," dedi. "Arattık ama gazeteden ayrıldı," dediler. Donmuş gibiydi Gündüz. Söylenenleri duyuyordu sadece. Hastaneye kaldırmada gecikmişler biraz, geçer diye. Okutup üfletmiştir Hacer Hanım. Pervin abla da biraz önce çıkmış. Doktor yokmuş burada. Buluşmalı hastalar gelecekmiş filmlerini almaya. İşçiler demiş ki, "Salih abi görkemli bir tören yapalım, yarına bırakıp..." Sendikada demiş, Hacer teyze günah diyormuş. Ölü yarına kalmazmış. Mübarek günmüş bugün, cuma günü. Nasıl karşı çıkarız Hacer teyze öyle demişse? Çocuklarını da şimdi dilediği gibi okutur. Birini imam, birini müezzin yapar. Kalktı. "Çıkalım abi," dedi Fahrettin de. "Camiye bakacağız biz de, cenaze ne durumda?" İşçilerle çıkıp ağır ağır yürümeye başladılar sokakta. Gündüz'e yakınlıkla bir şeyler sormak istiyorlardı belki de. Taş kesilmiş yüzünü bilinçsizce bir boşluğa bırakır gibi attığı adımlarını görünce suskun kalmışlardı onlar da. "Siz yürüyün çocuklar," dedi Gündüz bir süre sonra. "İzin verin bana." Ara sokaklara dalıp dolaştı bir süre. İçindeki ağırlık dağılmıyordu bir türlü. Cami avlusuna girip de uzakta musalla taşındaki tabutu görünce tökezlemiş gibi kaldı. "Demek böyle ayrılacaktık Salihciğim seninle." Bir iki adım atıp duvar kıyısındaki taşa ilişti. Abdest alanlar, camiye girenler vardı tek tük. Hıçkırarak ağlayacakmış gibi geldi birden. Gözünde bir iki damla belirdi sadece. "Belki de çocukların için aradın beni. Her vakit söyleyecek bir şeyin vardı bana Salihciğim. Benim de. Kimle konuşacağım ben şimdi? Dün gece ben boş bir oyuna kapıldım gene. Yaşamın değişmez kurallarını tartıştık bir kızcağızla. Yalnız bıraktım seni Salih. Biliyorum. Ne etsem suçluluğum üste çıkacak. Gece eve gelseydik yetişecektim sana. Ya gelseydik? Pervin basacaktı bizi. O geçiyor içimden. Ağlayamıyorum da işte. Utanıyorum. İçine böyle dünyanın. 17. Gündüz öğle yemeğine kafeteryaya gelmeyince biraz şaşırdı Refik. Meraklandı da. Adam saat gibidir. Hasta olmasın. Emine de yoktu ortalarda. Gelirim demişti oysa. Günlerdir canı sıkılıyordu. Bir de bunlar tuz biber ekiyor. Taksim'den bir düşte koşar gibi gittiği o gecede hiçbir şeyi değiştirmemişti Emine ile ilişkilerinde. Kapıda sıcak bir gülümsemeyle karşılaşmıştı. Üstünde her yanını örten bir sabahlık. ''Bağışla'' demişti. ''Uykudan ölüyorum. Dağıtmadan hemen yatayım. Yarın konuşuruz. Odayı biliyorsun. Yatağını hazırladım. İyi geceler.'' Bir çekimlik konuşmayla işini bitirip merdivenlerden çıkıvermişti. Koridora geçip odaya girdiğini anımsıyordu. Sonra sabah gözlerini açtığında kendini sedirde giysileriyle uzanmış bulunca da kolay çıkaramadı sonrasını. Bu kadar içmemeliyim ben. Allah kahretsin seni Temel. Saat 10'a geliyordu. Evde annesi vardı yalnız. Emine erkenden çıkmış. Kahvaltı hazır bekliyordu. Kadın buyur etti. Tutmak istedi, kalmadı. Günlerce aramadı Emine'yi. Karşılaşmadılar da. İtaş filmdeki iş bitmişti. Birilerinin ortak yapımında iş almış diye duydu. Dün bir rastlantı. Ekiple minibüse gidiyorlar. Gece de çalışacaklar. Bugün iş koymayacaklarmış. Sabahladılar demek. O da uyuyakaldı. 3'e geliyordu. Kalktı kafeteryadan. Canı sıkkındı iyice. İtaş filmin öyküsünü sevmemişti. Üstünde bile durmadılar onlar da. Ağızları değişmişti. Daha açar açmaz sanki bunu bekliyorlarmış gibi. İyi demişti Hami Bey. Siz de düşünün, biz de bakalım. İvecen bir durum yok. Gitmişti iş. Yenisine bakmalıydı artık. Yetmedi mi baktığımız? Saffet Duran'a uğramıştı kaç kez, bulamamıştı. Issız gibiydi yazıhane. Ne muhasebede kimse var, ne işletmede. Yalnız depocu oğlan. Saffet Bey ara sıra geliyormuş. Evde kitaplar karıştırdı bir süre. Türkiye'nin yapısı üstüne bir kitap vardı Emine'nin elinde. Gazetelerde de duyurularını görmüştü o günler. Övgülü sözler ediyorlardı. Onu aldı, okudu yarıya kadar. Sıkılıp bıraktı. Söyledikleri Türkiye'de hep görünen şeylerdi aslında. Ülkede tekeller diyor söz gelimi. Şöyle bir baktın mı? Ne olacak bakacaksın da? Film yapamadıktan, istediğin filmi yapamadıktan sonra ne işe yarar öğrendiklerin? Tam caddeye çıkıyordu ki karşı sokağa giren Saffet Duran'ı gördü uzaktan. Yazıhaneye gidiyor. Sevinmişti. Ağırdan yürüdü gene de. Merdivenleri çıkınca depocu oğlanla karşılaştı. Yazıhanede aynı soğuk ıssızlık. Koridoru geçip kapıyı vurdu. İçeri girdiğinde telefondaydı Saffet Duran. Refik'i görünce donuk bir selam verdi başıyla. Başıyla da değil. İsteksiz kımıldattığı gözleriyle. Koltuğa ilişti Saffet Bey aynı donuklukla dinliyordu telefonu. Renksiz bir olurla kapattı. Eski alaycı gülümsemesiyle bakmaya çalışıyordu. Ne alaycı gülümsemesi? Acıyla bakıyor bu adam. Köşeye sıkıştırılmış, yaralı bir hayvan avcılığıyla. Yüzü sararmış, gözlerinin altında kara çukurlar oluşmuş. Konuşmaya başlayınca iyice ortadaydı artık kanayan yarası. Tiksiniyordu bu piyasadan. Bir sürü iğrenç, ciğeri 5 para etmezdi ne yapabilirdi? Ortadaydı işte. Bütün ülke bu. Alıp başını gitmek istiyordu. İstediğin kadar çaba göster bu ülkede. İyi bir şeyler yapacağım diye parçala kendini. Boştu. Kime yapacaksın? Hiçbir şeye değmez bu halk. En aşağılık filmlere koşsun bunlar. Saffet Duran'dan ayrılınca içinde kırılıp dökülenleri onarmaya gücü yetmeyecek diye korkmuştu Refik. Cadde boyu yürüdü. Sinear film bitti demek. Peki suç kimde? Narin'i arasam mı? Geldi mi onlar? Anadolu'daydılar gene. Ertaş filme uğrayayım bir. Kalabalıktı Ertaş film. Vural kalkıp boynuna sarıldı Refik'in. Hoş geldin abi dedi. Biz gene yolcuyuz. İyi dedi Refik. Ben de Ankara'ya gidiyorum. Nereden çıktı şimdi Ankara? Gene yazıhaneyi beklemem isteyecek bu. En iyisini buldum. Hem niye olmasın? Annemi de göreceğim geldi. Ne kadar var ki hep kaçmış bu yazıhaneye uğramaktan. Bir sürü pis karıyla yattığı yukarıdaki tozlu depoyu anımsayınca içi bulanır gibi oluyordu. Bugün de niye geldim? O geceden beri Temel de uğramamıştı. Buradadır belki. Yoktu. Sabah bir gelmiş. O da boşaldı biraz sonra. Filmlerini sordu nasıldı işi. Ne işi diyordu Vural. Bu iş bitti abi. Pornodan başka film yok artık. Herkes pornoya döküyormuş. Şimdi başlayacakları filmi de son olarak yapıyormuş o da. Mesleği bırakacağım namussuzum. Daha önce bağladık. Yoksa bunu da yapmazdım. 42. ayrımın sonu. Sayfa 424. Devamı 43. ayrımda.